Sevgili izleyicilerimiz, iyi akşamlar diyoruz hepinize. Foncu'ya hoş geldiniz. Bu akşam konuğumuz Hedef Portföy Genel Müdürü Ercan Güner. Ercan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba Selam Hanım, hoş bulduk.
Sevgili izleyicilerimiz, her cuma akşamı sizlere piyasa ile ilgili gelişmeleri anlatıyoruz ve bu gelişmelerin yatırım fonlarına yansımalarını sürekli konuşuyoruz. Bu akşam da az evvel söylediğim gibi Hedef Portföy konuğumuz Ercan Bey ile hem benim merak ettiklerimi, benim sorularımı hem de sizden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağız. Ercan Bey'e konulardaki görüşlerini soracağız. Şimdi ben öncelikle küresel piyasalarla başlamak istiyorum. Oldukça yoğun bir haftaya gireceğiz. Merkez bankalarının kararları var. 1 Şubat'ta Fed ile başlıyoruz. 2 Şubat'ta hem İngiltere Merkez Bankası'nın hem de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararlarını alacağız. Şimdi öncelikle Amerika tarafına bakacak olursak, Amerika'da enflasyon düşüyor. Fed'in faiz artırım politikaları işe yaramış gibi gözüküyor baktığımız zaman. Hem TÜFE tarafında hem ÜFE tarafında aşağı yönlü bir hareket var faiz oranlarında. Ve şimdi son zamanlarda da piyasalar bu gelen verilerle beraber Fed'in 1 Şubat'ta %99 oranında 25 baz puanlık bir artışa gideceğini, yani 50 baz puan olan son artırımın artık 25 baz puan olarak devam edeceğini piyasada aslında fiyatlıyorlar. Hani bunu görüyoruz piyasalarda. Ama burada önemli olan aslında Powell'ın söyleyecekleri. Bir önceki toplantıda da bir kademe aşağı inmişlerdi, 50 baz puan artışa gitmişlerdi. Fakat sonrasında Powell'ın yaptığı konuşma piyasayı biraz alt üst etmişti. Çünkü durmayacaklarını, faiz artırmaya devam edeceklerini, daha sona gelmediklerini söylemişti. Bu haftaki toplantıda siz ne beklersiniz Ercan Bey? Hem faiz artırımı konusunda hem de Powell'ın konuşması ve konuya bakışı açısından.
Teşekkürler Serra Hanım. Tekrar herkese merhabalar. Fed'in faiz kararlarını öncesinde piyasalar çok doğru bir şekilde tahmin edebiliyorlar. Zaten bu biraz da piyasaya verdiği yönlendirmeyle ilgili Fed'in. Faiz kararı açıklandığında piyasalar hemen hemen hiç sürprizle karşılaşmıyorlar. Bugüne kadar hep böyle oldu. Fakat sonrasında gördüklerimiz genellikle sözlü müdahale şeklinde oluyor. Sözlü müdahalenin şekli de eğer piyasaların beklentileri Fed'in gitmesi gereken yönün tersindeyse ve o yönde hareketleri görüyorsak fiyat hareketlerinde Fed yine sözlü müdahaleyle bu defa düzeltici hamleler yapıyor. Bir önceki toplantıda bunun bir örneğini gördük. Bence bu toplantıdan sonra da aynı durumun gerçekleşme ihtimalini yüksek görüyorum. Çünkü son birkaç ayına baktığımızda, özellikle faiz tarafına baktığımızda ABD tarafında düzenli olarak faiz oranlarının aşağı doğru geldiğini görüyoruz. Bu da Fed'in bence şu anda çok tercih ettiği bir durum değil. Öyle olduğu için muhtemelen biraz şahin bir açıklama bekleriz Powell'dan Fed kararı sonrasında. Muhtemelen kalıcı enflasyon düşüşünü görmeden faiz oranlarındaki indirimleri bitirmeyeceklerini ifade edecektir. Buna belki bir de ek olarak emek piyasasını gündeme getirebiliriz. Halen çok güçlü bir talep var iş gücüne ABD piyasalarında. Durgunluğa rağmen böyle. O nedenle de muhtemelen Powell bunun altını bir kez daha çizecektir ve piyasa beklentilerini, iyimser yöndeki piyasa beklentilerini törpülemek isteyecektir diye düşünüyorum.
Evet, yani bu toplantıda da geçen ay olduğu gibi aynı tepkileri vermesini bekliyorsunuz. Gerçi iş gücü piyasasına dair veriler bu ay için 3 Şubat'ta gelecek, yani toplantı sonrasında gelecek. Tarım dışı istihdam, saatlik kazançlar ve işsizlik oranlarını takip ediyor olacağız. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani aynı gene geçen ayki gibi burada güçlü bir iş gücü piyasasına dair veriler gelir mi? Yoksa birazcık daha sakinleşmiş midir o taraf?
Ya veriyi tahmin edebilmek oldukça zor ama sakinleşme yönünde ilerleme ihtimali oldukça yüksek diyebiliriz. Çünkü ekonomideki yavaşlamanın sinyalleri oldukça açık. Uzun süredir bunları, 6 aydır görüyoruz aşağı yukarı. Bunun gecikmeli dahi olsa emek piyasasına yansıması kaçınılmazdır diye düşünüyorum. Muhtemelen yavaşlama yönünde sinyalleri oradan da alacağız.
Evet. Peki Ercan Bey, şimdi bir önemli toplantıda Avrupa Merkez Bankası'nın yapacağı toplantı. Şimdi son zamanlarda Euro'nun dolar karşısında değer kazandığını görüyoruz. İşte 1,08'lere kadar yükseldi. Bunda özellikle Avrupa'nın aslında beklenenden daha ılıman bir kış geçirmiş olması, işte burada enflasyon oranının aşağı doğru gelmesi, doğalgaz fiyatlarındaki düşüşle beraber ve ekonomisinin biraz daha iyiye gitmesi etkili oldu. Bir yandan da aslında Avrupa Merkez Bankası'nın Fed'den biraz daha uzun bir zaman faiz artışı yapabileceği, Fed'in biraz daha hani yakın bir zamanda duracağı ama Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artımına devam edeceğine dair beklentiler etkili oldu. Bu görüş acaba bu toplantıyla beraber değişir mi? Ne düşünürsünüz? Euro dolar karşısında değer kazancı devam eder mi?
ABD'den sonra Avrupa'da da benzer etkileri görmüştük enflasyon süreçte. Ama bunun en önemli etkilerinden bir tanesi de enerji fiyatlarıydı. Enerji fiyatlarında çok keskin bir düşüş yaşandı Avrupa'da. Hem kamu kurumlarının müdahaleleri enerji fiyatlarına hem de çok disiplinli bir enerji politikası bunda etkili oldu diyebiliriz. Rusya'dan hiç gaz alınmadığı halde Almanya'da rezervler uzun bir zaman sonra yükselmeye devam ediyor. Ve sanki yani bu kışı Avrupa tarafı Rusya'dan gelen enerji kısıtlamalarına rağmen atlatabilmiş görünüyor şu anda. Ki bu yıl atlattıktan sonra önümüzdeki dönemde büyük olasılıkla çok daha rahat bir enerji politikası uygulayabileceklerdir. Bütün bunlar oradaki enflasyonu sürecin beklenenden çok daha hızlı aşağı gelmekte olacağını, önümüzdeki dönemde de gelmeye devam edeceğini ima ediyor. Bu durumda da Euro'nun değer kazandığı bir dönem ortaya çıktı. Buna karşılık olarak. Ama 1.08-1.09 seviyeleri hani bu seviyelerin ben mevcut konjonktürde aşılabilir olduğunu düşünmüyorum. O nedenle hani Avrupa Merkez Bankası'ndan faizlerle ilgili bazı güçlü sinyaller gelse dahi Euro dolar paritesinde bu seviyelerden yukarı yönlü bir hareket beklemiyorum diyebilirim.
Şimdi izleyicilerimize sorular sormaya başladılar. Daha ziyade de hedef portföyün fonlarla ilgili sorular geliyor. Ben o tarafa geçmeden önce biraz bizim piyasamızdan bahsetmek istiyorum. Size de sorularımı sormak istiyorum. Şimdi Borsa İstanbul yıla böyle ilk birkaç gün güzel başlamıştı. Fakat sonradan işler birazcık bozuldu. Çok yüksek volatilitenin olduğu, dalga boylarının çok yükseldiği günler yaşadık. Her ne kadar işlem hacimleri yine de aslında günlük bazda iyi gidiyor olsa da baktığınızda çok hızlı inişler ve çıkışlar gördük. Geçen haftayı da yine zararda kapattı Borsa İstanbul. Yine düşüşle kapattı. Siz önümüzdeki dönem için seçimlere kadar en azından nasıl bir beklenti içerisindesiniz Borsa İstanbul hakkında? Ve tabii önümüzdeki haftada dördüncü çeyrek bilançoları gelmeye başlayacak. Bilançolarla ilgili olarak da değerlendirmelerinizi rica edeceğim.
Tabii ki. Birkaç unsur vardı bizim bu çok güçlü piyasa hareketine yol açan. Bunlardan bir tanesi enflasyon karşısında çaresiz kalan yatırımcıların getiri arayışıydı ki bu konuda haklı çıktılar. Sadece fiyatlar genel seviyesinin yükselmesi, endeks seviyesinin yükselmesi anlamında değil. Şirket karlılıkları gerçekten bu enflasyon döneminde enflasyonun çok çok üzerinde gerçekleşti. Yatırımcılar da aslında aldıkları kararın ne kadar doğru olduğunu bir kere daha gördüler. Bu bir yanıydı enflasyondan korunma. İkinci yanı ise son dönemde bu tabii ki hani enflasyonla ilgili şu anda beklentilerin yavaş yavaş aşağı doğru geliyor oluşu bu alandaki korunma ihtiyacını biraz azalttı diyebilirim. Bir de alternatif getiriler tarafında önemli diyebileceğimiz aslında artışlar oldu. %20'lerden mevduat faizleri %30'lara doğru yaklaşmaya başladı. Bu seviyeler mevcut enflasyon olmasa dahi beklenen enflasyon seviyesine yaklaşan rakamlar. %40-45 aralığında farklı beklentiler var 2023 yılı enflasyonla ilişkin. Bu durumda tabii ki hisse senetlerine ilişkin yatırımcıların biraz sorgulamalarına yol açtı. Buna uzun süredir taşınan pozisyonların karlılığı, oldukça yüksek bir karın üzerinde oturuyor oluşu da eklenince yatırımcılar tarafında. Doğal olarak her zirve hareketinde gördüğümüz gibi ilk dalga oldukça sert gerçekleşti. Genelde hiç bitmeyecek bir düşüş gibi başladı o. Ardından bir toparlama gördük ve şu anda da bir bandın içinde hareket ettiğini düşünüyorum borsanın. Mevcut seviyeler halen pahalı diyemeyeceğimiz seviyeler bizim piyasamız için. Enflasyon her ne kadar getirileri aşındırıyor olsa da %6'larca, 6 çarpan civarındaki çarpanlar enflasyonla adjust etseniz dahi halen pahalı seviyeleri oluşturmuyor. Bunun yanı sıra aslında son dönemde enteresan bir başka unsura tanık olduk. O da şuydu. Çok uzun zamandan beri ilk defa piyasaya gelen yatırımcılar uzun vadeli yatırımcı konseptini uygulamaya başladılar diye düşünüyorum. Bu anekdotal olarak da böyle yatırımcıların pozisyon, özellikle yatırım fonlarında taşıdıkları pozisyonlara bakarak da bunu söyleyebiliriz. Hala çok geniş bir kitle özellikle hisse fonlarındaki pozisyonlarını koruyorlar. Bir kısmı satış gerçekleştirse dahi. Bu yaşadığımız son 2 yıllık enflasyonu süreçte hisse senetlerinin dediğim gibi hem bilanço yapısı ve gelir yapısı hem de fiyat hareketleri yönüyle koruyabildiğini göstermiş olmasından kaynaklanıyor. Bence yeni bir yatırımcı kitlesi kazandık piyasa olarak. Bunlar da bizim yurt dışında sıklıkla gördüğümüz yurt dışı piyasalarda tasarruflarının bir kısmını hisse senedinde değerlendiren ve bunu uzun vadeli yapan, piyasa dalgalanmalarıyla hareket etmeyen yatırımcılardan oluşan bir kitle kazandık bence. Öyle olduğu için mevcut yaşadığımız düşüşün çok sert olduğunu düşünmüyorum. Daha önceki dönemlerde bu kadar yüksek bir rally'nin ardından çok daha keskin düşüşler yaşanırdı. Ben yeni ve uzun vadeli bir yatırımcı kitlesini kazandığına inanıyorum piyasanın, ki bu çok çok önemli bizim için. Çünkü yurt dışına baktığımızda hem gelişmiş hem gelişmekte olan piyasalarda tasarrufların önemli bir kısmının hisse senetlerinde değerlendirildiğini görüyoruz. Özellikle uzun vadeli tasarruflarda. Bizim rasyolarımıza baktığımızda bu oran halen çok çok düşük. Yavaş yavaş önümüzdeki dönemde bu oranın artmaya başlayacağını düşünüyorum. Hani bu açıdan baktığımızda da mevcut seviyelerden gelen satışın daha çok bir konsolidasyon ve yatay hareket şeklinde şekillenmesini bekliyorum önümüzdeki dönemde. Buna aslında yaklaşmakta olan seçimleri de sorduğunuz soru çerçevesinde eklediğimizde yatırımcıların bir bekle gör sürecine girmiş olma ihtimalleri bence oldukça yüksek. Seçimler sonrasına yönelik olarak da son 10 yıldır özellikle iç ve dış siyasette oldukça dalgalı bir süreç yaşadık. Özellikle dış politika tarafı bunun oldukça bir yüksek belirsizlikler içeriyordu. Son dönemde bunun yatışmaya başladığını gördük. O yüzden seçim sonuçlarının siyasi tarafının çok etkili olacağını düşünmüyorum piyasa yönüne ilişkin. Ancak seçim sonrasında ortaya çıkabilecek yeni para ve maliye politikaları, bunlara ilişkin beklentiler fiyatlar üzerinde etkili olabilir diye düşünüyorum.
Güzel söylediniz. Yani bu izlenimi edinmiş olmanız da aslında yatırım fonları açısından da güzel diye düşünüyorum ben. Burada kalıcı uzun vadeli yatırım yapan hisse senedi sahipleri oluştu dediniz. Belki bunlardan bir kısmı da yatırım fonu yatırımcısı da oluyordur ve biraz daha orta uzun vadeli bakabiliyordur diye umut ediyoruz Ercan Bey. Hem portföy yönetim şirketler açısından hem sektör açısından oldukça önemli hem de yatırımcılar açısından aslında diye düşünüyorum. Şimdi Murat
Kesinlikle.
Bey'in sorusu, onu sormak isterim. Murat Emin der ki hedef portföy bu yılı Türkiye hisse piyasası açısından nasıl değerlendiriyor tüm yıl olarak sormuş. Bir de emtia fiyatlarında Haziran'a dek artış bekleniyor mu? Tabii emtia deyince Murat Bey o kadar çok emtia giriyor ki yani kıymetli madenler mi, endüstriyel metaller mi yoksa işte doğalgaz, petrol gibi enerji emtiaları mı, emtiası mı? Hani buna dair de bir ipucu verirseniz soruyu öyle yanıtlayalım. Buyurun.
Aslında yatırımcımızın sorusunun ilk kısmını sanırım biraz yanıtladık. Geçtiğimiz yılın en önemli özelliği yatırımcıların enflasyonist dönemde ilk defa hisse senetleri yatırım yapmaya başladığı bir periyottu. Çok geniş ve yeni bir yatırımcı tabanı kazandık. Yatırımcı sayımız 3 milyonun üzerine çıktı ve bu çok kısa bir sürede gerçekleşti, yaklaşık 1 yıllık süreçte. Bunda halka arzlarının da büyük bir payı var. Geçmişten kopuş diyebileceğimiz belki şöyle bir unsur oldu. Geçmiş dönemlerde halka arz sonrasında hisse senetleri fiyatlarının hep düştüğünü görürdük. Bu defa farklı bir tema çalışıyor. Halka arz sonrasında düşen hisse senedi hemen hemen yok. Tamamının fiyatları yükseliş yönünde ilerliyor. Bu da yeni gelen halka arzlara kayda değer bir talep yaratıyor. Bu da bizim piyasamızın genişlemesi açısından aslında çok çok değerli. Hem çok yoğun halka arzların olduğu hem de enflasyona karşı hisse senetlerinin önemli bir savunma alanı olduğu, hatta uzun vadede çok iyi bir yatırım aracı olduğuna ilişkin yaygınlaşmaya başlayan bir görüş oluştu piyasada. Bence geçen yılın en büyük kazanımı budur diyebilirim.
Şimdi ben izleyicilerimizden sizin fonlarınızla ilgili sorulara biraz geçeceğim. Sonra tekrar piyasalarla ilgili sorular gelirse onları da yönlendireceğim. Ama ondan önce sevgili izleyicilerimiz programımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çünkü siz beğendiğiniz zaman daha çok insan YouTube'dan bizim bu yayını yaptığımızı görüyorlar. Bu da bizim daha çok kişiye ulaşabilmemiz anlamına geliyor. Çok seviniriz eğer beğenirseniz. Nurullah Aksu ilk soruyu sormuştu aslında program başlamadan. Dedi ki hedef portföy olarak TEFA'sı açık sadece HMC fonunuz var. Ek başka fon eklemeyi düşünüyor musunuz diye sormuş.
Düşünüyoruz. Doğrudur. Şu anda sadece Equinox fonumuz bizim TEFAS'ta yatırımcılarımız açık. Aslında fonlarımızın TEFAS'ta olmayışlarının önemli nedenlerinden bir tanesi de bizim pek çok fonumuzda performans ücreti var. O performans ücreti TEFAS'taki fonlardan tahsil edilmesi mümkün değil. Çünkü karşı tarafı yani alıcı tarafı bilemediğinizde performans ücretini almanız mümkün olmuyor. Fakat yeni kurduğumuz bir seri fon var. Özellikle arbitraj olanlar yatırımcılarımızın ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. Arbitraj fonlarımızın yeni bir versiyonunu yapıyoruz. Bunlar TEFAS'ta yatırımcıların katılımına açık olacaklar ve sadece yönetim ücreti alınacak, performans ücreti alınmayacak. O nedenle yatırımcılarımız daha çok TEFAS'ta işlem gören serbest fonumuzla karşılaşacaklar bundan sonra.
Evet. Bize sevgili izleyicilerimize şunu duyuralım. İyi gelir fon platformunda serbest fonlar da var artık. Ve biz yeni açılan serbest fonları ve diğer yatırım fonlarını hem haberler kısmından duyuruyoruz hem de yeni açılan fonlar diye bir bölümümüz var. Oradan da takip edebilirsiniz. Hedef portföy yeni fonları çıkarttıkça, halka arz ettikçe buralardan da takibini yapabilirsiniz. Caner Çolan sorusu HTZ fonusu hakkında Ercan Bey. Bu fonun içeriğini ve yatırım stratejisini sormuş.
Şimdi fon kodlarını tamamını
Evet.
hatırlamıyorum. Bizim
Doğru.
40'a yakın
Doğru.
fonumuz var.
HTZ'yi hatırlamaya çalışalım. Biz de bakalım isterseniz destekten de destek isteyelim bizim desteğimizden. Ben o arada katıldan Soner Bey'in sorusunu sorayım. Diyor ki hedef portföy getiri performansı olarak oldukça iyi gidiyor. Bu başarıyı korumak için fonlarda nelere dikkat ediyorsunuz? Demiş.
Her şeyden önce çok değerli portföy yöneticilerimiz var. Bu portföy yönetimi süreci hem kurumsal hem bireysel bir süreç. Kurumsal tarafta bizim çok iyi olduğuna inandığımız yatırım değerlendirme süreçlerimiz var. Ancak aynı zamanda bu çok daha bireysel, çok da bireysel bir süreç. Bu tarafta da kaçınılmaz olarak portföy yöneticilerine iş düşüyor. Çok değerli portföy yöneticileriyle çalışıyoruz. Çok iyi bir ekibimiz var. Başarının zaten başka bir yolu da yok. Biz de bu en çok bilinen yöntemi izliyoruz.
Evet. HTZ bu arada turkuaz serbest fonunuzmuş TL.
Evet, Turkuaz Serbest Fonumuz.
Evet.
Turkuaz Serbest Fonumuz şu anda TEFAS'ta işlem görmüyor. TEFAS'ta işlem görmediği için de ancak hedef portföy kanalıyla satışı gerçekleştirilebiliyor. Şu anki büyüklük itibariyle baktığımızda yakın bir zamanına kadar yatırımcı kabul ediyorduk ama şu anda yeni yatırımcı girişi yok bu fonumuza. Ama eğer bizimle temas ederse yatırımcımız piyasada çok sevilen ve yaygın olarak tanınan bizim HMK Ege fonumuz var. 1 milyar lira büyüklüğe ulaştı bu serbest fonumuz. Bu büyüklüğe ulaştıktan sonra da biz yeni yatırımcı girişini durdurduk çünkü mevcut stratejisiyle yeni yatırımcı kabul edilmesi mümkün değildi. Şimdi tekrar bu fon genişleme sürecine başlayacak. Yeni yatırımcı kabulüne başlıyoruz HMK'da. Eğer yatırımcılarımız hedef portföye ulaşırlarsa hangi serbest fonlarımıza giriş yapabilecekleri konusunda kendilerine bilgi verebiliriz.
Tamamdır. Bunu da buradan Soner Ağlı'ya duyurmuş olalım ve Soner Ağlık gibi diğer serbest fonlarla ilgilenen izleyicilerimize. Bir soru da sizin aslında yeni çıkmış fonlarınızdan birisi katılım hisse senedi fonunuz HK kodlu Onur Tuzcu. Bu fon hakkında bilgi istemiş. Yani nasıl yönetiliyor bu fon? Hani hisse senetlerini seçerken katılım 50 endeksine mi bakıyorsunuz? Biraz burada bilgi isteyeceğiz.
Tabii ki. Hisse senedi seçiminde tüm katılım endeksindeki hisse senetleri bizim için kriter. Fonun mevcut olan büyüklüğünde biz küçük olan hisse senetlerine de yatırım yapabilir durumdayız hala. O da bizim için önemli bir avantaj sağlıyor. Çünkü bizim yatırım süreçlerimizde bottom-up önemli bir unsuru oluşturuyor. Sadece sektörel ya da makroekonomik gelişmeler değil, tek tek hisse senetlerinin performansları, yönetiminden tutun da çalıştıkları iş modeline kadar bizim için önemli bir yatırım kriterini oluşturuyor. İkili bir süreçle yönetiliyor bu fonda. Hem dediğim gibi tek tek mikro bazda dahi olsa hisse senetlerinin incelendiği, hem de top down dediğimiz önümüzdeki döneme ilişkin faiz oranlarındaki, kurdaki, enflasyondaki ya da emtialardaki, enerji fiyatlarındaki tahminlerimize dayalı olarak da sektörel seçimler yapıyoruz. Kısacası hem sektörel ve makro, yani top-down dediğimiz yaklaşım, hem de hisse senetlerinin tabandan analiz edildiği bottom-up yaklaşımıyla birlikte kombine bir yaklaşımla yönetilen bir fonumuz SMK.
Bir izleyicimizin sorusu da şimdi hemen şurada bulacağım az evvel. Evet, Fatih Ercan'ın sorusu. Sizin fonlarınızdan biraz daha piyasalara ve aslında resesyon beklentilerine geliyor. Diyor ki olası bir resesyonda fon türlerinden hangisi veya hangileri daha cazip olur? Eurobond, kıymetli madenler, altın, hisse senedi vesaire demiş Fatih Bey.
Şimdi yurt dışı piyasalar tarafından öte, hani biz daha çok yurt dışı piyasaya odaklıyız. Ve resesyona ilişkin derinleşen bir sürece tanık olursak eğer, ihracatçı şirketler mutlaka zorlanacaklardır. Türkiye'de tematik fon sayısı yurt dışı piyasaya yönelik olarak son derece az. Öyle olduğu için işte sadece iç piyasaya dönelik, sadece perakendeci şirketlerden oluşan benzeri fon stratejileri hemen hemen hiç yok. O yüzden bir bütün olarak bakmamız gerekecek. Biz uzun zamandır yurt dışı piyasalarla ilgili olumlu değiliz. Bu bakışımız halen devam ediyor. Bunun arkasında yatan en önemli unsur da 2008 krizinden itibaren yüksek likiditeyle beslenmiş olan, gelişmiş piyasaların bu likiditenin çekilmesi zorunlu hale geldiği için önümüzdeki süreçte zorlanacaklarını düşünüyoruz. Mevcut seviyeler bizce halen o piyasalar için yatırım yapılabilir seviyeler değil. Muhtemelen önümüzdeki aylarda, ilerleyen dönemde gelişmiş piyasalardaki hisse senedi fiyatlarında ben geri çekilmeler görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum. Bunun önemli nedenlerinden bir tanesi de pandemi sürecinde uygulanmış farklı politikalar, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler farklı politikalar uyguladılar. Gelişmiş ülkelerde yoğun kapanmalar, yoğun mali destek ve çok agresif genişlemeci para politikaları yaşanırken gelişmekte olan piyasalarda bunlar yaşanmadı. Bu nedenle böyle bir stratejiden çıkış da gelişmekte olan piyasalar üzerinde çok önemli bir etki yaratmayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden asıl baskı gelişmiş piyasalar tarafında oluşacak. Bu perspektiften baktığımızda yurt dışı piyasalar hisse senetleri bizce uygun bir seçenek değil. Yurt dışı piyasa çok daha uygun bir seçeneği oluşturuyor. Faiz oranları açısından bakarsak da malum Türkiye'nin kredi riski, kredi spreadleri halen oldukça yüksek yurt dışı piyasalara göre. Bir miktar Eurobond'lardan oluşan bu faiz oranlarından menkul kıymetler portföye ilave edilebilir. Değerli metaller tarafında faiz oranındaki yükselişe rağmen önümüzdeki dönemde faizlerdeki yükseliş hızının durması ya da beklenenden erken tekrar genişlemeci para politikaları diyebileceğimiz para politikalarının devreye girme ihtimali son birkaç aydır, son bir aydır değerli metaller tarafında oldukça hızlı bir fiyat hareketine yol açtı. Benim düşüncem bunun kalıcı olmayacağı yönünde. Büyük ihtimalle önümüzdeki süreçte beklenenden daha uzun süreli sıkı para politikalarının izlendiğine tanık olacağız. Bu da değerli metaller üzerinde baskı oluşturacaktır diye düşünüyorum. Gıda tarafı zaten son derece karmaşık. Hani buğday farklı, mısır farklı. Onlar için genel bir yaklaşım getirmek zor. Ama emtialar tarafında örneğin işte demir benzeri ham maddeler ya da işte yassı sac diyebileceğimiz ürünler, bunun bağlantılı ürünleri oldukça uzun süredir bir düşüş trendi içerisindeydi. Bunun da sonlanmış olma ihtimali oldukça yüksek. Önümüzdeki dönemde bu alandaki varlıkların, ham maddelerin fiyatlarının kademeli olarak yeniden yükselmeye başlayacağını görebiliriz diye düşünüyorum. Düşündükleri kısaca böyle.
Evet. Murat Emin Bey de az evvel hani emtiada Haziran'a kadar yükseliş bekliyor musunuz diye sormuştu ya. O şimdi bize yazmış. Emtiadan kastı kıymetli maden ve demir çelikmiş. Aslında siz bir anlamda buna yanıt vermiş oldunuz. Yani demir çelikte bir yükseliş bekliyorum diyorsunuz. Çok düştüğü
Evet.
için fiyatlar.
Evet.
Evet. Altın içinse daha uzun vadeli bir şey değil yani beklentiniz. Çünkü sıkı para politikasının devamını beklediğinizden altında da kıymetli madenlerde de hani çok yukarı yönlü bir hareket beklemediğinizi anlıyorum. Devam mı?
Doğrudur. Doğrudur.
Evet. Peki Ercan Bey, Gürkan Sezer diyor ki Ercan Bey diyor borsanın düşüşünün bittiğini düşünüyor mu? Yani düşüyor kaç haftalardır. Sizce bitti mi?
Ya doğrusunu isterseniz birkaç haftadır düşmüyoruz. Yani gelen hareketin büyüklüğüne baktığımızda, son bir yıldır yaşanan yükselişe baktığımızda gelen düzeltme oldukça sınırlı. Ama bu tabii hisse bazında çok farklı şekillenebiliyor. Bazı hisselerin fiyatı daha çok, bazılarının daha az düşüyor. Bu son derece doğal. Piyasanın son bir hafta 10 gününe baktığımızda tekrar bir düşüş eğiliminin geldiğini gördük. Ama enteresan olan taraf şu. Piyasa genellikle kapanışlarını günün ortası, yani o günkü barın ortasının üstündeki seviyelerden yapıyor. Bu da son derece umut vaat ediyor aslında. Gelen satışların karşılandığı anlamına geliyor. Biz fonlarımıza da baktığımızda, kendi fonlarımıza, piyasadaki diğer hisse fonlara da baktığımızda yatırımcıların çıkış eğilimlerinin sürdüğünü görüyoruz. Bu çıkış eğilimleri devam ederken piyasada kalıcı bir toparlanma beklemek gerçekçi olmayacaktır. Bir aralık trade olur diye düşünüyorum. Önümüzdeki 1-2 ayda seçimlerle ilgili, seçim süreciyle ilgili diyeyim. Seçimlerle yanlış olacak. Anketler büyük önem taşıyor. Adaylar netleştiğinde ve seçim süreci başladığında anketleri görmeye başlayacağız. Bu da seçim sonrası uygulanacak politikalara ilişkin bize önemli bir fikir verecek diye düşünüyorum. Bu anketler netleşene kadar bu aralığı trade etmeye devam edeceğiz büyük ihtimalle. O yüzden önemli bir düşüş beklemiyorum piyasada. Bir aralık trade'i, bir range band dediğimiz bir aralıkta önümüzdeki dönemde hareket etmesini bekliyorum. Ama hani bu kadar yüksek bir yükselişten sonra şu yaşadığımız birkaç haftalık geri çekilmenin çok önemli bir miktar oluşturmadığını bence kabul etmeliyiz.
Evet. Ercan Bey, uzmanlığınız mı bilmiyorum ama yine de sormak istiyorum Metin Bey'in sorusu. Yurt dışı borçlanma araçları fonlarını sormuş. Yani yurt dışı borçlanma araçlarına yatırım yapan 3 tane fonumuz var. Bir tane de özel bir fon var. Bu fonlar hakkında görüşleriniz nelerdir demiş. Hani sizin böyle bir fonunuz yok. Hani cevap da vermeyebilirsiniz ama ne dersiniz?
Ya yurt dışı borçlanma araçlarına şu anda biz ilgi göstermiyoruz. Yakın bir zamanda da kurmayı düşünmüyoruz. Çünkü Türkiye'nin faiz oranları halen son derece cazip seviyeleri oluşturuyor. Şu anda o fonlara ilişkin bir değerlendirme yapamayacak olsam da belki birkaç şeyi hatırlatma gereği duyabilirim. Bu alanlarda yatırım yapmak oldukça yüksek riskleri içeriyor aslına bakarsanız. Geçtiğimiz dönemlerde Arjantin'de, Brezilya'da, Meksika'da çok yüksek volatilite gördük. Rusya'da default benzeri bir durumla karşılaştık ki Ukrayna süreci öncesinde böyle bir şeyin olmasını kimse beklemiyordu. O yüzden naçizane önerim yatırımcılarımıza Türkiye'ye ait Eurobondların faiz oranları son derece cazip seviyelerdeyken yurt dışına ilişkin yurt dışı borçlanma araçlarına yönelmek bence biraz maceracı bir yaklaşım. O yüzden hani Türk Eurobondlarına yatırım yapan fonları önerebilirim. Bunu söyleyebilirim bu çerçevede.
Peki hedef portföyün Emre Bey sormuş. Direkt dolar ile girilen bir fon kurma planı var mı? Direkt dolar ile.
Var. Bir Eurobond fonu kurma düşüncemiz var. Aslında bunda son noktaya geldik. Yani bu yıl geçen yılın ortalarından sonra bunu çıkartmayı düşünüyorduk. Fakat yurt dışı rate cycle'ın yukarıya gideceği beklentimiz oldukça güçlüydü. Enteresan bir şey oldu. Yurt dışı rate cycle kayda değer yukarı geldi. Ama aynı dönemde de bizim kredi spreadlerimiz çok hızlı aşağı geldi. Bizim de beklediğimizden çok daha hızlı aşağı geldi. O nedenle aradığımız fırsatı çok fazla bulamadık. Fonun çok iyi bir seviyeden çıkmasını hedeflemiştik bu çerçevede. Şu anki konjonktüre baktığımızda şu anki faiz oranları da halen cazibesini koruyor. O yüzden önümüzdeki aylarda bir Eurobond fonu çıkartma çalışmamız var. Büyük ihtimalle bir dolarla fiyatlanan bir Eurobond fonumuz olacak çok yakın bir zamanda.
Peki buna direkt dolar bazlı mı giriş yapacak yatırımcılar?
Tabii. Dolarla ya da TL ile gelebilirler. Ancak getirileri dolar cinsi olabilecek. Hem TL hem dolar fiyat açıklayacak. O nedenle de vergilendirme tarafında sadece %10 dolar faizi üzerinden bir vergilendirme söz konusu olacak. Bir örnek verecek olursak varsayımsal eğer %8 ise bizim getirimiz varsayımsal olarak. Bundan sadece 0,8 puan vergi ödeyecekler ve %7,2 dolar bazında net getiri elde edebilecekler. Stopaj ödemesini yaptıktan sonra.
Sami Kutay da HCB fonunuzla ilgili bir soru sormuş. Demiş ki değişken fonun tam zamandır HCB değişken fonun. Biz de hani bu fonun aslında izahnamesini onay aldığını görüyoruz SPK'dan fakat henüz işlem yapılmadı. Bu fonla ilgili bir gelişme var mı diye sormuş.
Şu an için bekletiyoruz bu fonu. Çünkü hani multi asset yaklaşımı, çoklu varlık yaklaşımını daha çok biz portföylerimizde uyguluyoruz. Değişken fon stratejisini bir portföy altında, bireysel portföy altında da uygulamak mümkün. Yatırımcı portföylerimizde daha çok biz fon satışı yapıyoruz. Ve o fonlar kanalıyla yürütüyoruz, yönetiyoruz portföylerini. Ve şu an elimizdeki fon yelpazesiyle bunu yürütebilmekte mümkün görünüyor. Yakın bir zamanla ilişkin bir planlamamız yok ama bu strateji halen bekliyor çıkarılmayı diyebilirim.
Şimdi bir izleyicimiz Murat Okçu der ki Araplardan aldığımız döviz swaplar daha ne kadar dayanır? Döviz şoku bekliyor musunuz seçime kadar? Eğer döviz şoku yaşanırsa biz bundan nasıl etkilenir diye sormuş Murat Bey.
Sondan başlarsak döviz şoku yaşarsak kesinlikle kötü etkileniriz. Döviz şoku yaşar mıyız sorusuna yanıt verecek olursak, geçen yılın cari açığına rağmen bu cari açığın çok büyük kısmı net hata noksan kalemiyle telafi edildi. Bu tarafta da kaydedilmemiş döviz girişleri bence önemli bir unsuruydu söz konusu olan sürecin. Ama bunu hani bunu bir fon akımı olarak değerlendirmek daha doğru olur. Bu da bir çeşit aslında portföy akımı. Söz konusu olan paralar her ne şekilde ülkemize giriyorsa bunlar işte konut almak için, yatırım yapmak için, bir iş yeri açmak için ya da Türkiye varlıklarını satın almak için geliyorlar. Öyle oldukları için de cari açık üzerindeki etkilerini kalıcı olarak düşünebiliriz. Böyle baktığımızda geçen yılın zor koşullarında, enerji fiyatlarının çok yüksek olduğu koşullarda verdiğimiz cari açık seviyesi oldukça normal görünüyor. Ve bunun finansman tarafında da net hata noksanla birlikte önemli bir finansman kanalı sağlanabildi. Ve finansmanda çok büyük zorluk yaşamadık. Portföy akımları tarafına baktığımızda çıkabilecek bir para kalmadı diyebiliriz Türkiye tarafından. Öyle olduğu için önümüzdeki dönemde döviz tarafında çok büyük zorlanma olacağını düşünmüyorum. Enerji fiyatları geri gelirken mutlaka bizim ödemeler dengemiz üzerinde olumlu bir etki yapacaktır. Çünkü çok özellikle doğalgaz tarafında çok güçlü geri gelişler var. Ve Rusya'ya uygulanan ambargo Türkiye'yi çok daha düşük fiyattan enerji açığını kapatmayla ilgili fırsatlar veriyor. Öte yandan da biraz daha uzun vadeli olarak bakacak olursak çok yoğunlaşmış bir yenilenebilir enerji yatırımı var Türkiye'de. Yenilenebilir enerjinin Türkiye'nin enerji tüketimindeki payı giderek artıyor. O da cari açık üzerinde son derece ödemeler dengesi ve dış ticaret üzerinde son derece olumlu etkiler yapıyor. Böyle baktığımızda ben hani kur şoku türünde bir beklentim yok. Ama seçimlere kadar tutulan tırnak içinde diyelim kur, yatay seyreden kur, seçimler sonrasına ilişkin uygulanacak politikalara bağlı mutlaka bir sıçrama yapabilir. Politikalara bağlı olarak diyorum. Eğer daha ortodoksiye geçen bir politikanız olursa, yani faiz oranlarının biraz daha serbest olduğu, reel faizin var olduğu politika setine geçilecek olursa, bence Türk lirasının yatay hareketi devam eder diye düşünüyorum. O da dövizlerinde son derece olumlu bir etki yapacaktır. Kısacası hani özetleyecek olursam, kur tarafında ya da patlama diyebileceğimiz türde sert bir hareket beklemiyorum diyebilirim.
Evet. Peki bu son getirilen bir yeni uygulama kur korumalı mevduat için KKM için orada bir aslında bankaların verebileceği bir üst sınır vardı, bir tavan vardı. Şimdi o tavan kaldırıldı. Şimdi yarından itibaren de göreceğiz aslında bankalar arasında belki de bir yarış başlayacak burada verecekleri faiz oranıyla alakalı olarak. Buradaki değişikliğin borsaya bir yansıması, bir etkisi olur mu?
Faizler genel düzey üzerinde bir eğer yükselişe yol açarsa bu bir miktar etkisi olabilir. Yapar mı sorusu bu etki yapar mı sorusu ayrı bir tartışma. Çünkü bankalar bu KKM uygulamalarını yaparken özellikle son aylarda bu son derece düşük olan faizler ve kurun yatay kalışı ve KKM'den yatırımcıların anlamlı bir getiri elde edemeyişleri üzerine farklı stratejiler geliştirdiler taktik olarak. Bunlardan bir tanesi yapılan KKM miktarı kadar dövize çok yüksek oranda faizler verme şeklindeydi. Bu da aslında örneğin diyelim ki %12 ile yapılan bir KKM'de döviz olan eğer aynı zamanda döviz mevduatı da bağlarsanız dövizinize %20 verilebiliyordu. Bu kadar yüksek oranlar söz konusuydu. Tabii ki bu dövize verilen %20 faizi ifade etmiyor aslında. Paket olarak gelen bu mevduata verilen paket faizi ifade ediyor. Bu yönde bankaların ciddi uygulamaları vardı. O yüzden KKM ile ilişkin gelecek olan serbestinin genel faiz oranlarında önemli bir etki yapacağını düşünmüyorum. Genel faiz oranları zaten yükseldi son dönemde. Bunun da en önemli nedeni bankaların mevduatlarındaki TL mevduat ağırlığının yüzde işte 40, 50 ve 60 seviyelerin üzerine geçmesine bağlı olarak taşımak zorunda oldukları tahvil miktarları vardı. Bu tahvil miktarlarında yukarıya yönlü yeni bir düzenleme yapıldı geçtiğimiz haftalarda. Bu yapılan düzenlemeden sonra TL faizlerde biz zaten ciddi bir yükseliş gördük. Bireysel yatırımcılara %28-30 aralığına kadar ulaşan faizler verildi, verilmekte halen. Böyle olduğu için de hem dediğim gibi bankaların öncesinde KKM tarafında zaten kendileri bazı taktik düzenlemeler yapıyorlardı. Ve geçtiğimiz dönemde de haftalarda zaten faizlerde kayda değer bir yükseliş yaşadık. O nedenle KKM'den kaynaklı olarak faiz oranlarında bir yükseliş olmasını beklemiyorum.
Şimdi yine fonlarınızla ilgili sorulara ben geçeceğim. Az evvel konuştuğumuz Turkuaz fonu, HTZ kodlu fonunuzla ilgili katıl izleyicimiz Selim Örsan'ın sorusu. Diyor ki Turkuaz serbest fondaki bir aylık %212 getiri portföy giriş çıkışı fon birim fiyatındaki düzeltme sebebiyle mi olmuştu yoksa reel bir getiri miydi diye sormuş.
Getiri reeldi ama fonlar ilk ihraç olduklarında başlangıçta oldukça küçük miktarlarla başlayabiliyorlar. Yavaş yavaş yatırımcı girişleri gerçekleşiyor. Bu fonda da başlangıçta relatifli küçük bir miktar söz konusuydu. Ve o relatifli küçük miktarda piyasada iyi bir getiri oluştu. Çünkü bu fon serbest bir fon. Çok konsantre bir portföy taşıyabiliyor. Ve taşınan bu portföyde çok yüksek getiriler sağlayabiliyor. Bu konsantre bir portföy olduğu için. TEFAS fonlarıyla karşılaştırmamak lazım bunu. Çünkü çeşitlendirilmiş bir portföy yok. Bir ya da birkaç hisseden oluşan pozisyonlar taşıyorlar genellikle. Fonun erken aşamalarında ortaya çıkan bir getiriydi. İleriye dönük olarak da hani bu ölçekte bir getiriyi tekrarlamanın o kadar kolay olmayacağını düşünüyorum.
Evet. Bir de HVL, Hedef Portföy Poyraz Hisse Senedi Serbest Fonunuzla ilgili bir soru var. Baybars Bey'in sorusu, iyi akşamlar demiş. HVL fonuna giriş kabulleri devam ediyor mu diye soruyor. HVL fonuna giriş için nitelikli yatırımcı olmak dışında en az kaç lira tutarlı alım yapılabilir diye sormuş.
Şimdi nitelik yatırımcı olma dışında bizim nezdimizde bir bireysel portföy yönetimi hesabı açmak için uyguladığımız limit şu anda 2 milyon lira. Ve bu 2 milyon liranın da asgari 1 milyon lirasının bir fona aloke edilmesi gerekiyor. Şu anki stratejimiz bu şekilde, yatırım stratejimiz. Eğer bizimle temasa geçerlerse hangi fonlarda yatırım yapabileceklerine ilişkin yatırımcımıza yardımcı olabiliriz.
Tamam. Bir izleyicimiz de Can Senses galiba. Yabancı şirketlerin ve devletlerin çıkarttığı Eurobondların olduğu bir fon var mı? Yoksa tüm Eurobond fonları Türkiye devletinin ve şirketlerin Eurobondlarını mı tutuyor? Buna ben de yanıt verebilirim. Az evvel de konuşmuştuk aslında. İçinde yabancı borçlanma araçları fonları isminde bu ifadeyi görüyorsanız eğer bunların içerisinde yabancı ülkelerin, hükümetlerin veya şirketlerin çıkartmış olduğu Eurobondları tutuyorlar, borçlanma araçlarını tutuyorlar. Böyle de bizim piyasamızda 3 tane fon var. Bu fonlara İyi Gelir'in fon platformundan bakabilirsiniz. Diğer isminde Eurobond gördüklerimiz Türk hükümetin, Türk şirketlerin çıkartmış olduğu borçlanma araçlarına yatırım yapıyorlar. Şimdi Ercan Bey, bir izleyicimiz Ono galiba diyor ki şahsi planım uzun vadeli 4-5 yıl diye de belirtmiş fon yatırımcısı olmak. Sizce fiyatına bakmaksızın düzenli fona yatırım yapmak mantıklı mı yoksa fiyatları devamlı dikkate mi almalıyım diye sormuş. Güzel bir soru.
Düzenli yatırım yapma bence çok doğru bir strateji olur ama 4-5 yılda aslında hisse senedi yatırımcı olmak için uzun bir süre değil. Hatta kısa bir süre diyebiliriz. Genelde yatırımcılara önerebileceğimiz strateji şu şekilde olabilir. Düzenli olarak fon ya da hisse senedi seçtikleri her neyse bunu bir emeklilik planı olarak düşünmek en doğrusu olacaktır. O yüzden düzenli alım hangi fiyattan aldığınızla ilgili endişeleri de ortadan kaldırıyor aslında bakarsanız. Bir tasarruf paketi oluşturup, bir plan oluşturup gelirlerinin belli bir yüzdesini düzenli olarak hisse senetlerine ya da hisse senedi fonlarına yatırmalarını öneririm. Çünkü uzun vadede hisse senetleri kesinlikle biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Bu açıdan bakmamız lazım. Hisse senetleri mutlaka iyi bir getiri sunacaktır. Sadece bunun için biraz sabırlı olmak gerekiyor ve yani 4-5 yılı da aşan bir emeklilik planı gibi değerlendirecekleri tasarruf paketi oluşturmalarında yarar var diye düşünüyorum.
Şimdi Nurullah Bey'in sorusu da TEFAS'ı açık ile kapalı serbest fonların yönetim stratejisi açısından ne gibi farklılıkları olduğunu sormuş. Avantaj ve dezavantajları ne? Yani TEFAS'ı açık serbest fon, TEFAS'a kapalı serbest fon.
TEFAS'a açık ve kapalı fonlar arasında aslında yatırım stratejisi tarafında herhangi bir farklılık yok diyebilirim. Aynı stratejiler hem TEFAS'a açık hem de kapalı olarak uygulanabilirler. Sadece TEFAS'a açık olan fonlarda fon yöneticisi açısından şöyle bir dezavantaj var. Yatırımcıların çıkış yapmaları çok daha kolay şekilleniyor o fonlarda. Öyle olduğu için de fon yöneticisinin mutlaka bir miktar rezerv likidite ayırması ve portföyün overall likiditesine dikkat etmesi gerekiyor. Kapalı fonlarda ise yatırımcıların hangi periyotlarda girip çıkacakları önceden belirlenmiş olduğu için beklenmedik bir yatırımcı çıkışıyla karşılaşma ihtimali fon yöneticisinin çok daha zor, çok daha düşük. O nedenle çok daha esnek yatırım stratejileri uygulayabiliyorlar. Aslında en temel fark bu. İkinci bir unsursa TEFAS'a açık olan serbest fonlarda portföy yönetim performans ücreti uygulanmıyor. Böyle olduğu için de TEFAS'a kapalı olan tarafla açık olan taraf portföy yönetim şirketi tarafından bir takım farklılıklar içeriyor. Dediğim gibi uygulanan stratejiler açısından.
Şimdi ben izleyicilerimizden de yine sorular gelmeye devam edecek ama hep fon yöneticilerimize sorduğumuz son sorulardandır. Onu size de yönlendirmek istiyorum. İki farklı yatırımcı tipi için düşünelim Ercan Bey. Bir riski seven, bir de riskten kaçınan yatırımcı için. Bir de dönemi de ikiye bölelim. Yani bir seçimlere kadar diyelim, bir seçimlerden sonra diyelim. Siz bu iki yatırımcı tipi için yani yüzdesel dağılımla isterseniz hani sizin fonlarınızdan söyleyebilirsiniz veya varlık dağılımı olarak söyleyebilirsiniz. Portföylerde nasıl bir dağılım yapılmalı? Portföy dağılımı nasıl olmalı?
Şimdi riskten kaçınan kavramını belki biraz açmaya ihtiyacımız var. Soruyu yanıtlamadan önce tabii ki soruyu sorulan çerçevede yanıtlamayı arzu ederim. Şimdi riskten kaçınan yatırımcı geçtiğimiz dönemde daha çok sabit getiriye yönelmiş yatırımcı olarak algılanmıştır. Bunun döviz veya TL olması söz konusu olabilir ama her ikisi de işte ya Eurobond'a karşılık geliyordu ya da Türk lirası tahvillere karşılık geliyordu. Fakat gördük ki son geçtiğimiz 1-2 yıllık süreçte sabit getiri denen unsur enflasyona karşı koruyamayabiliyor. Aslında riskten kaçındığımızı zannettiğimiz yatırım stratejilerimiz çok riskli olabiliyorlar ve bizi koruyamayabiliyorlar ya da bize bir getiri sunamayabiliyorlar. O yüzden riskten kaçınma yaklaşımında olan yatırımcılarımızın, risk almak istemeyen yatırımcılarımızın yatırım planlarını gözden geçirmelerine bence ihtiyaç var. Bunu bir yere koyduktan sonra risk unsuru olarak geleneksel yanıtı vermeye çalışayım risk dağılım açısından. Şu anki konjonktürde ise senet fiyatları halen makul. O yüzden riski kabul edebilecek, düşüşleri tolere edebilecek ve sabırlı olabilecek diyeyim hatta riski tercih etmeyen yatırımcılar demeyeyim için %50'lik bir hisse senedi portföyü oluşturmak, portföylerinin %50'sini yatırmak bence yerinde bir karar olacaktır. Aynı oranı risk tercih etmeyenler için %25 olarak koyabiliriz. Ve yine risk tercihi yapanların o kalan %50'lik bölümünü %25'ini TL sabit getiri, özel sektör tahvilleri olabilir. %25'ini de döviz olarak değerlendirebilirler. Benzer yaklaşımı riskten kaçınan yatırımcılar için uygulayacaksak da 25'ten sonra geriye kalan 75'lik bölüm için %25 döviz, Eurobond ve %50 Türk lirası sabit getiri ÖST portföy öneririz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için Ercan Bey. İzleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır? Bir onu soracağım. Bir de gene bir izleyicimizin bir sorusu vardı. Onu da bulabilirsem eğer yönlendireceğim son soru olarak.
Tabii ki.
Siz hani önümüzdeki dönem için yatırımcılarımıza, izleyicilerimize portföy yönetimi açısından neler tavsiye edersiniz?
En önemli unsur finansal okuryazarlık konusunda deneyimi olmayan yatırımcılarımızın veya sermaye piyasalarında alım satım deneyiminden bahsetmiyorum. Bir hisse senedini değerlendirebilecek olan bilgiye sahip olmayan yatırımcılarımızın mutlaka portföy yönetim şirketleriyle ya da yatırım fonları kanalıyla yatırım yapmalarında yarar var. Bunun altını çizmek isterim. Bir ikinci unsur da yatırım yapmanın az önce onu da dile getirdik aslında. Tıpkı bir emeklilik planı gibi yaşam cycle'ına yayılan bir yatırım planı olması gerektiği, uzun vadeli ve sabırlı olunması gerektiği, piyasanın neresinden girelim, neresinden çıkalım soruları yerine ne kadar tasarrufumuzu hangi varlıklara dağıtalım sorusunun daha doğru sorular olduğunu düşünüyorum. Yatırımcılarımıza bunları önerebilirim.
Çok çok teşekkür ediyoruz Ercan Bey. Verdiğiniz bilgiler için, aktardıklarınız için çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim Sera Hanım. İyi akşamlar.
Sevgili izleyicilerimiz, hepinize çok güzel bir hafta diliyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.